Ayrım 82.
Dünyanın belli bir takım yerlerindeki Amerikan çıkarları artık Washington'daki karar mercilerine birkaç on yıl öncesinde olduğundan daha büyük görünebilir. Bunun Amerika'nın Orta Doğu'daki yükümlülükleri için kesinlikle doğru olduğu söylenebilir. Burası batıda Fas'tan doğuda Afganistan'a kadar uzanan ve Birleşik Devletler'in sırf ard arda sıralaması bile bir gözlemcinin söylediği gibi insanı soluksuz bırakan bazı çatışma ve sorunlarla karşı karşıya olduğu bir bölgedir. Öyle bir alandır ki dünyadaki petrol fazlası kaynaklarının çoğunluğu burada bulunmaktadır. En azından harita üzerinde Sovyetlerin sızmasına çok açık görünmektedir. Ülke içinde kuvvetli bir biçimde teşkilatlanmış olan bir lobi, tecrit edilmiş ancak askeri yönden etkili İsrail'e hiçbir şeyden yılmadan destek verilmesi için bastırmaktadır. Burada yer alan genellikle Batı yanlısı eğilimlere sahip Arap devletleri, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Körfez emirlikleri, Libya gibi dış tehditlerin olduğu kadar kendi içlerindeki aşırı İslam tutucularının da baskısı altındadırlar. Ve Arap devletlerinin hepsi kendi aralarındaki rekabetler ne olursa olsun İsrail'in Filistinliler karşısındaki politikasına muhaliftirler. Bunlar bölgeyi Birleşik Devletler için çok önemli hale getirmektedir. Ama aynı zamanda herhangi basit bir politik seçime de son derece dirençli kılmaktadır. Bunlara ek olarak en azından bazı bölümleriyle dünyada savaşa en sık başvurulan bölge olarak görülmektedir. Son olarak da Sovyetler Birliği'nin silahlı kuvvetleri aracılığıyla fethetmeye çalıştığı tek ülke Afganistan buradadır. O halde Orta Doğu'nun ister askeri ister diplomatik yoldan olsun Amerika'nın sürekli ilgisini gerektiriyor diye görülmesi hemen hiç şaşırtıcı değildir. Öte yandan 1979'da İran'daki kötü yenilgi, 1983'teki talihsiz Lübnan serüveni, bölgedeki düşmanlıklar sonucunda diplomasinin karmaşık hale gelmesi, Suudi Arabistan'a İsrail'i ürkütmeden nasıl yardım edilecektir ve Birleşik Devletler'in Arap yığınlar arasında tutulmayışı, hep Amerikan yönetiminin Orta Doğu'da tutarlı, uzun vadeli bir politika yürütmesini son derece zorlaştırmaktadır. Latin Amerika'da da Birleşik Devletler'in ulusal çıkarlarına yönelik artan tehditler olduğu görülmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde global kredi sistemine ve özellikle de BD bankalarına ağır bir darbe indirecek önemli bir uluslararası borç bunalımı ortaya çıkacaksa, bunalımın başlayacağı yer bu bölge olabilir. Bugünkü durumda Latin Amerika'nın ekonomik sorunları, pek çok Amerikan bankacılık kuruluşunun kredi değerlendirmesini düşürmekle kalmamış, BD'nin buraya olan mamul mallar ihracatındaki önemli gerilemeyi de arttırmıştır. Doğu Asya'da olduğu gibi, burada da dünyanın ileri zengin ülkelerinin dışarıdan alınan düşük emek maliyetleri mamullere karşı gümrük tarifelerini sürekli yükseltecekleri ve deniz aşırı yardım programlarında giderek eli daha az açık hale gelecekleri yolundaki tehdit derin bir kaygı duyulmasına sebep olmaktadır. Bütün bunları daha da ağırlaştıran, Latin Amerika'nın son birkaç on yıl içinde ekonomik ve toplumsal açıdan olağanüstü bir hızla değişmesidir. Aynı zamanda nüfus patlaması da eldeki kaynaklar üzerinde ve küçümsenmeyecek sayıda bir takım devletlerin eski muhafazakar yönetim yapıları üzerinde giderek artan baskılar uygulamaktadır. Bu ise toplumsal ve yapısal reformlar ve hatta doğrudan devrim için geniş tabanlı hareketlere yol açmıştır. Devrim için olan hareketleri Küba ve Nikaragua'nın şimdiki radikal rejimlerini de etkilemiştir. Bu hareketler ise tutucu bir ters tepki doğurmuş, gerici yönetimler ülkelerindeki tüm komünizm belirtilerinin ortadan silinmesi gerektiğini ilan etmişler ve bu amaca ulaşmak için Birleşik Devletler'e yardım başvurusunda bulunmuşlardır. Bu tür toplumsal ve politik çatlamalar Birleşik Devletleri çoğu kez Latin Amerika'daki demokratik hakları güçlendirmek arzusu ile Marksçılığı yenme isteği arasında bir seçim yapmaya zorlamaktadır. Bunlar ayrıca Washington'ın amaçlarına yalnızca politik ve ekonomik yollarla ulaşabilir mi? Yoksa askeri eyleme başvurma konumunda kalabilir mi? Grenada örneğinde olduğu gibi diye düşünmek zorunda bırakmaktadır. Ancak en kaygı verici durum, Birleşik Devletler'in hemen güneyinde sürmekte ve bu duruma bakıldığında SSCB'nin Polonya bunalımı daha hafif görünmektedir. Dünya üzerinde bugünkü Meksika-Birleşik Devletler ilişkisinin bir benzeri bulunmamaktadır. Meksika, ekonomik iflasın ve borç ödeyemezliğin eşiğine gelmiş bulunmakta, iç ekonomik bunalımı her yıl yüz binlerce kişiyi yasa dışı yollardan kuzeye doğru sürüklemeye zorlamakta, ülkenin Birleşik Devletler'le olan en karlı ticareti acımasızca yönetilen bir uyuşturucu akışı haline gelmektedir. Bu tür trafik için sınırdan sızmak da hala son derece kolaydır. Amerika'nın Doğu Asya'daki çıkarlarına yönelen tehditler daha uzaklarda olsa da bu durum son derece geniş olan bölgenin bugün için taşıdığı önemi azaltmaz. Dünya nüfusunun en büyük bölümü burada yaşamaktadır. Amerika'nın ticaretinin büyük bir bölümü Pasifik kenarındaki ülkelerdedir ve bu ticaret gittikçe artmaktadır. Dünyanın gelecekteki iki büyük gücü Çin ve Japonya burada yer almaktadır. Sovyetler Birliği doğrudan ve Vietnam aracılığıyla dolaylı olarak gene buradadır. Yeni sanayileşmekte olan hassas yarı demokrasiler durumundaki bir takım Asyalı ülkeler de buradadır ve bunlar bir yandan kapitalistle seferci etosa beklenmeyecek kadar sıkı sıkı sarılırlarken öbür yandan da tekstilden elektroniğe kadar Amerikan imalat sanayinin her yönünü etkilemektedirler. Amerikalıların askeri yükümlülüklerinden önemli bir bölümü de Soğuk Savaş'ın ilk dönemlerinin ürünleri olarak gene Doğu Asya'dadır. Bu yükümlülükleri yalnızca sıralamak bile bölgedeki Amerikan çıkarlarının olağanüstü geniş kapsamına işaret etmek olacaktır. 1-2 yıl önce BD Savunma Bakanlığı Doğu Asya'daki Amerikan çıkarlarını kısaca özetleme girişiminde bulunmuş ve verilen bilginin az ve öz nitelikte oluşu bu niteliğe ters düşer bir biçimde söz konusu stratejik yükümlülüklerin neredeyse sınırsız olan kapsamını ortaya koymuştur. Doğu Asya ve Pasifik'in güvenliğinin Birleşik Devletler için olan önemi, Japonya, Kore ve Filipinlerle olan iki taraflı anlaşmalarımız, Tayland'ı anlaşma ortaklarımız arasına katan Manila Paktı ve Avustralya ve Yeni Zelanda ile olan anlaşmamız, Anzus Anlaşması ile ortaya çıkmaktadır. Bu önem Kore ve Japonya'daki kara ve hava kuvvetleri yayılımları ve 7. filonun Batı Pasifik'teki ileri yayılımı ile artmaktadır. Bölgedeki dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte en önemli bölgesel hedeflerimiz şunlardır. Ama deniz yollarımızın ve Birleşik Devletler'in bölgedeki çıkarlarının güvenliğini korumak, Pasifik ve Doğu Asya'daki anlaşma taahhütlerimizi yerine getirme gücümüzü korumak, Sovyetler Birliği'nin, Kuzey Kore'nin ve Vietnam'ın başkalarının işine karışmalarını engellemek, Çin Halk Cumhuriyeti ile kalıcı bir stratejik ilişki kurmak ve dost ülkelerin istikrarını ve bağımsızlığını desteklemek. Üstelik özenle seçilmiş bu sözler kaçınılmaz olarak hassas nitelikli birkaç politik ve stratejik sorunu da gizli tutmaktadır. Tayvan'ı terk etmeden CHC ile iyi bir ilişki kurmak, ihraç mamullerinin Amerikan piyasasına akınını denetim altında tutmaya çalışırken dost ülkelerin istikrar ve güvenliğini desteklemek, çeşitli komşularını ürkütmeden Japonların Batı Pasifik'teki savunmada daha büyük bir pay almalarını sağlamak. Söz gelimi Filipinler'de bu ülke için öfke yaratmadan BD üslerinin varlığını sürdürmek. Kuzeye yanlış sinyal göndermeden Güney Kore'deki Amerikan askeri varlığını azaltmak. En azından askeri yayılımlar açısından ölçüldüğünde bunlardan daha da önemli olan Amerika'nın Batı Avrupa'ya yaptığı yatırımdı. Batı Avrupa'nın savunması başka her şeyden daha fazla olarak Amerikan ordusu ve Amerikan hava kuvvetleri ile donanmanın büyük bir bölümünün stratejik temelini oluşturmaktadır. Herkese açık olmayan bir takım hesaplara göre aslında Amerika'nın genel amaçlı kuvvetlerinin %50 ya da 60'ı NATO'ya ayrılmış durumdadır. NATO ise muhaliflerinin tekrar tekrar işaret ettikleri gibi Avrupa'nın toplam nüfusu ve geliri artık ABD'ninkinden daha büyük olduğu halde öbür üyelerin savunma harcamalarına GSMH'lerinden hayli düşük bir payla katıldıkları bir teşkilattır. Bu kitap Avrupalıların yük paylaşımı tartışmasındaki karşı görüşlerini Fransa ve Batı Almanya gibi ülkelerde zorunlu askerliğin sürdürülmesinin toplumsal maliyeti gibi tekrarlamaya ya da Batı Avrupa'nın Finlandiyalaşması halinde ABD'nin savunma için muhtemelen şimdi olduğundan daha çok harcama yapacağı görüşünü tartışmaya uygun bir çalışma değildir. Amerika'nın stratejik perspektifinden bakıldığında kaçınılması mümkün olmayan gerçek şudur ki bölge Rus baskısına söz gelimi Japonya'ya göre her zaman daha açık görünmüştür. Bu da kısmen bölgenin bir ada olmamasından, kısmen de SSCB'nin kara ve hava kuvvetlerinin en büyük bölümünü Avrupa ile kara sınırının öte yanına yığmış olmasındandır. Bu kuvvet iç güvenlik amaçları için makul görünebilecek boyutları önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum gene de Rusya'ya Batı Avrupa'yı istila edecek kapasiteyi sağlamayabilir. Ama Birleşik Devletler'in kara ve hava kuvvetlerini tek taraflı olarak önemli ölçüde çekmesinin akıllıca olacağı bir durumda değildir. Mamul mallar üretiminin dünyada en yoğun olarak toplandığı bu bölgenin Sovyet yörüngesine girebileceği gibi konu dışı bir ihtimal bile Pentagon'un Batı Avrupa'nın güvenliği, Birleşik Devletler'in güvenliği için özellikle hayati bir önem taşımaktadır. Görüşüne sahip olması için yeterlidir. Gene de Amerika'nın Avrupa'ya olan taahhüdü stratejik yönden ne kadar mantıklı olursa olsun, böyle bir şey Atlantik ötesi anlaşmazlıklara yol açan bir takım askeri ve politik karışıklıklara karşı güvence oluşturmamaktadır. NATO İttifakı, Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'yı bir noktada birbirlerine yaklaştırmaktadır. Ama AET'nin kendisi Japonya gibi ekonomik açıdan bir rakiptir. Özellikle de daralan tarım ürünleri pazarlarında. Daha da önemlisi, Avrupa'nın resmi politikası her zaman için Amerikan nükleer şemsiyesi altında bulunmanın önemini vurgulamıştır. Ama Avrupa ülkeleri halkları arasında Amerikan silahlarının değil nötron bombaları, kruz füzeleri, Pershing 2'ler, Trident taşıyan denizaltıların bile Avrupa topraklarına yerleştirilmesinin taşıdığı anlamlar konusunda geniş tabanlı bir huzursuzluk vardır. Ama daha önce işaret edilen bir noktayı tekrarlarsak, büyük bir çatışma durumunda her iki süper güç de nükleerleşmekten kaçınsalar bile, gene de Batı Avrupa savunmasının konvansiyonel yollarla güvenceye alınmasında önemli sorunlar bulunmaktadır. Her şeyden önce bu çok pahalı bir şeydir. İkincisi, insan Varşova Paktı'nın kara ve hava kuvvetlerinin gerçekten de durdurulabileceğine işaret etmeye başlayan belirtileri kabul etse bile, böyle bir düşünce NATO'nun bugünkü gücünün bir ölçüde artırılmasına dayanmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında, hiçbir şey Avrupa'daki Birleşik Devletler kuvvetlerinin indirimi ya da çekilmesi yolundaki öneriler kadar rahatsız edici olamaz. Böyle bir şey ekonomik sebeplerle ya da dünya üzerindeki başka Amerikan yayılımlarını desteklemek açısından ne kadar zorlayıcı olsa da. Ama Amerikan silahlı kuvvetlerinin bu kadar büyük bir bölümü belli bir bölge için ayrılmışken hem global nitelikli hem esnek olan bir yüksek stratejinin yürütülmesi de son derece zorlaşmaktadır. Yukarıda söylenenler dikkate alınırsa Amerika'nın taahhütleri ile Amerika'nın gücü arasındaki uyuşmazlıktan en çok kaygı duyan çevrelerinde bizzat silahlı kuvvetler olması şaşırtıcı değildir. Çünkü savaşla gelen çetin sınavda stratejik zayıflıklar ortaya çıkarsa sıkıntıyı ilk çekecek onlar olacaktır. Bu yüzden de Pentagon yeni huzursuzluklar ortaya çıkarken kuvvetleri bir sıcak noktadan öbürüne aktararak global nitelikli lojistik dengeleme hareketleri yapma zorunluluğuna karşı sık sık uyarılarda bulunmaktadır. Durum Orta Amerika'ya, Grenada'ya, Çad'a ve Lübnan'a yeniden BD kuvvetlerinin yayıldığı ve bu yayılmaların Kurmay Başkanları Kurulu eski başkanına, Amerikan kuvvetleri ve Amerikan stratejisi arasındaki uyumsuzluk bugün her zamankinden büyüktür dedirttiği 1983 sonunda özellikle ağırlaşmıştı. Ama sorun yıllarca öncesinden üstü kapalı bir biçimde vardı. Ne ilginçtir ki, Amerikan silahlı kuvvetlerinin tam yayılma durumunda olduğuna ilişkin uyarılara eşlik eden, dünya üzerindeki başlıca BD askeri yayılma yerleri haritaları, tarihçilerin gözüyle önceki dönemlerin dünya gücü olan Büyük Britanya'nın aşırı stratejik genişlemesinin doruklarındayken, sahip olduğu donanma üsleri ve garnizonlar zinciriyle olağanüstü bir benzerlik göstermektedir. Öte yandan Birleşik Devletler'in deniz aşırı bölgelerdeki çıkarlarının hepsini aynı anda ve önemli sayıda müttefikinin yardımı olmadan Batı Avrupa'da NATO üyeleri, Orta Doğu'da İsrail, Pasifik'te Japonya, Avustralya ve belki Çin savunmaya çağrılması da hemen hiç mümkün değildir. Bölgesel eğilimlerin tümü de savunma açısından Birleşik Devletler için elverişsiz bir biçimde gelişiyor değildir. Söz gelimi ne yapacağı belli olmayan Kuzey Kore rejiminin saldırgan olması her zaman için mümkündür. Ama böyle bir şeyin bugünlerde Pekin tarafından hoş karşılanması hemen hiç mümkün değildir. Üstelik Güney Kore'de Kuzey Kore nüfusunun 2 GSMH'sinin de 4 katına sahip duruma gelmiştir. Bunun gibi uzak doğudaki Rus kuvvetlerinin genişlemesi Washington için ürkütücü olmakla birlikte CHC'nin Rusya'nın doğu ile olan kara ve deniz ulaştırma hatlarına giderek artan boyutlarda yönelttiği tehdit bu durumu önemli ölçüde dengelemektedir. BD Savunma Bakanı'nın son zamanlarda temkinli bir biçimde kabullendiği bütün taahhütlerimizi %100 güvenle karşılamaya yeterli olacak kapasiteyi satın almaya hiçbir zaman paramız yetmez görüşü elbette doğrudur. Ancak dünya üzerinde ileride Sovyet aleyhtarı olabilecek kaynak potansiyeli toplamının Birleşik Devletler, Batı Avrupa, Japonya, CHC, Avustralya, Rusya'nın yanında yer alan kaynaklar toplamından çok daha büyük olduğu hatırlanırsa bu durum ilk bakışta görüldüğünden daha az kaygı verici olabilir. Bu tür avutucu sebeplere rağmen temel yüksek strateji açmazı sürmektedir. Birleşik Devletler'in bugün dünya üzerinde sahip olduğu çok büyük ve çeşitli askeri yükümlülükler, dünya GSMH'si, imalat sanayi üretimi, askeri harcamaları, ve silahlı kuvvetler personeli içindeki paylarının bugünkünden çok daha büyük olduğu 25 yıl öncesindeki askeri yükümlülükleriyle aşağı yukarı aynıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferlerinin üzerinden 40 yıl, Vietnam'dan çekilişinin üzerinden de 10 yılı aşkın bir sürenin geçmiş olduğu, 1985 yılında bile Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerine bağlı 620 bin asker ülke dışında bulunuyordu. Bunların arasında 65 bin denizci vardı. Bu arada şunu da ekleyelim ki, verdiğimiz toplam Britanya İmparatorluğu'nun gücünün doruğunda olduğu sıralarda, deniz aşırı bölgelerde barış zamanı bulundurduğu kara ve deniz kuvvetleri sayısından önemli ölçüde yüksektir. Bununla birlikte Kurmay Başkanları Kurulu ile pek çok sivil uzmanın kuvvetle dile getirdikleri düşüncelere göre bu sayı yeterli değildir. 1970'li yılların sonlarından bu yana Amerikan savunma bütçesi 3'e katlandığı halde aktif görevde olan silahlı kuvvetlerin sayısal büyüklüğü ancak %5 oranında bir artış göstermiştir. İngiliz ve Fransız askeri yetkililerinin kendi dönemlerinde fark ettikleri gibi deniz aşırı bölgelerde çok geniş yükümlülükleri olan bir ulusun insan gücü sorunu silahlı kuvvetlerini yalnızca ülke savunması için hazır tutan bir devletinkinden daha ağır olacaktır. Ve politik yönden liberal, ekonomik yönden de laissez-faire'ci, zorunlu askerliğin hoş karşılanmadığının bilincinde olan bir toplumun sorunu çoğu ülkeninkinden daha büyük olacaktır. Amerika'nın dünya üzerindeki çıkarları ve sahip olduğu güçler arasındaki uçuruma ilişkin bu kaygı, en azından Vietnam Savaşı zamanından bu yana sistemin kendi yeterliği konusunda bu kadar çok kuşku dile getirilmese belki böylesine yoğun olmayabilirdi. Bu kuşkular başka incelemelerde tekrar tekrar açığa vurulduğundan burada yalnızca özet olarak verilecektir. Çünkü kitap savunma reformu gibi hareketli bir konuda kaleme alınmış yeni bir çalışma değildir. Söz gelimi önemli bir çekişme alanı, kuvvetler arasındaki şiddetli rekabettir. Bu kuşkusuz silahlı kuvvetlerin çoğunda ortak bir durumdur. Ama Amerikan sistemi içinde daha derinlere kök salmış görünmektedir. Belki Kurmay Başkanları Kurulu Başkanı'nın yetkilerinin sınırlı olmasından, belki de strateji ve harekat sorunlarına kıyasla araç gereç sağlama konusunda daha çok çaba harcanmasından gelmektedir. Bu durum barış döneminde bürokratik politikanın aşırı bir örneği diye önemsenmeyebilir. Ama gerçek savaş dönemi harekatı sırasında, söz gelimi içinde dört kuvvetin hepsinden unsurlar bulunan hızlı yayılım ortak görev kuvvetlerinin acilen gönderilmesi durumunda doğru dürüst bir eşgüdümün bulunmaması feci sonuçlar doğurabilir. Askeri araç gereç sağlanması konusunda bile savurganlık, sahtecilik, kötüye kullanma iddiaları sıradan iddialar haline gelmiş durumdadır. Son yıllarda kamuoyunun dikkatini çeken korkunç, pahalı, düşük performanslı silahlarla ilgili çeşitli skandalların makul açıklamaları bulunmaktadır. Askeri, sınai kompleks içinde doğru dürüst rekabete dayalı fiyat önerilerinin ve piyasa güçlerinin bulunmayışı ve altın kaplamalı silah sistemlerine olan eğilim ve tabii ki büyük kar mücadeleleri. Ancak araç gereç sağlama konusundaki bu bozuklukları çok daha esaslı nitelikte olduğu açıkça görülen bir oluşumdan ayırmak zordur. Yeni teknolojik ilerlemelerin harp sanatı üzerindeki etkilerinin yoğunlaşması, SSCB'nin genellikle en zayıf göründüğü yer, yüksek teknoloji alanı olduğuna göre, bu da silahlardaki Amerikan kalitesinin söz gelimi Rusların tank ve uçaklardaki sayısal üstünlüğüne karşı kullanabileceğine işaret etmektedir. Yeni silahlar sipariş ederken Kaspar Weinberger'ın rekabete dayalı stratejiler diye adlandırdığı şeyin çekici bir yana olduğu bellidir. Bununla birlikte Reagan yönetiminin ilk görev süresi içinde yeni uçaklar için Carter yönetiminden %75 daha çok harcama yaparak ancak %9 oranında daha fazla uçak edinmesi, 20. yüzyıl sonlarında en korkunç askeri araç gereç sağlama sorununa işaret etmektedir. Teknolojinin sürüklenmesiyle gittikçe daha büyük miktarlarda parayı gittikçe daha az sayıdaki silah sistemleri için harcama yapma eğilimi hesaba katılırsa, şiddetli çarpışmaların olduğu konvansiyonel bir harbin ilk aşamaları geçtikten sonra, Birleşik Devletler ile müttefiklerinin elinde incelikli ve çok pahalı uçak ve tanklardan gerçekten yeterli sayıda yedek olacak mıdır? Bir üçüncü donanmasının yeterli sayıda taarruz denizaltısı ya da fırkateyni var mıdır? Eğer yoksa sonuç korkunç olur. Çünkü açık olan nokta şudur ki, bugünün karmaşık silahlarının yerine yenilerinin konması, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu kadar kısa süreler içinde mümkün değildir. Bu açmaz etkili bir Amerikan savunma politikası oluşturması için yapılan karmaşık hesaptaki iki ayrı unsur yüzünden daha da belirginleşmektedir. Bunlardan ilki, bütçe kısıtlamaları konusudur. Dış koşullar çok daha tehdit edici bir nitelik almadıkça, ulusal savunma harcamalarının epeyce yükselmesi, söz gelimi GSMH'nin %7.5'ine çıkarılması, politik açıdan olağanüstü bir inandırıcılık yeteneği gerektirecektir. Bu özellikle böyledir çünkü federal açıkların boyutları, devlet harcamalarını dengeleme gereğinin devletin ilk önceliği olduğuna işaret etmektedir. Ancak silah maliyetleri sürekli tırmanırken savunma harcamaları artışlarının hızı kesilir. Hatta bunlarda bir duraklama olursa o zaman Pentagon'un karşı karşıya bulunduğu sorun çok daha ağırlaşacaktır. İkinci etken Birleşik Devletler gibi global bir süper gücün üzerinde düşünerek planlar yapacağı askeri ihtimallerin çok çeşitli olmasıdır. Bunların hepsinin de kendilerine göre silahlı kuvvetler ve kullanabilecekleri silahlar konusunda ayrı istekleri bulunmaktadır. Bu da büyük güçler tarihi içinde daha önce görünmedik bir şey değildir. İngiliz ordusu çoğu kez Hindistan'ın kuzeybatı sınırında ya da Belçika'da savaşmak için plan yapma zorunluluğunun sıkıntısını yaşamıştır. Ancak böylesine çetin bir iş bile bugünün bir numarasının karşısına dikilen görevler yanında sönük kalmaktadır. Eğer Birleşik Devletler için kritik nitelikli olan sorun, Sovyetler Birliği karşısında nükleer caydırıcılığını her tırmandırma düzeyinde korumaksa, o zaman MX füzesi, B-1 ve Stealth bombardıman uçakları, Pershing 2'ler, kruz füzeleri ve Trident taşıyan denizaltılar gibi silahlara para akıtılması kaçınılmaz olacaktır. Eğer Varşova Paktı'na karşı geniş çaplı bir konvansiyonel savaş, en muhtemel senaryo ise paranın herhalde oldukça farklı yönlere gitmesi gerekecektir. Taktik hava taşıtları, ana muharebe tankları, büyük uçak gemileri, fırkateynler, taarruz denizaltıları ve lojistik hizmetler. Eğer Birleşik Devletler ile SSCB'nin doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınmaları ama 3. Dünya'da daha aktif duruma gelmeleri ihtimali varsa o zaman silahların bileşimi gene değişmektedir. Bu kez hafif silahlar, helikopterler, hafif uçak gemileri ve oynadığı rol genişletilmiş olan BD Deniz Piyade Kuvveti listedeki ana konular olmaktadır.